Allah'ın sırasına hoş geldiniz. Bugün tek bir söz, bir fikir üzerinde konuşmak istiyorum. Allah'ın harika merhameti ya da lütfu. Titus mektubuna bakıyoruz. 2. bölüm ayet 11'den 15'e kadar. Allah'ın harika merhameti. Bu söz merhamet ya da lütuf ne demek oluyor? Aslında anlamı nedir? Ve biz onu böyle tanımlıyoruz, böyle açıklıyoruz. Merhamet demek oluyor ki Rab düşmüş insana karşı hak etmediği sevgi ve iyilik gösteriyor. Bir daha okuyorum. Merhamet, lütuf aslında nedir? Rab insana, düşmüş insana, günah içinde boğulan insana karşı onun hak etmediği bir iyilik yapıyor. Sevgisini ve iyiliğini gösteriyor. Ve azıcık durup düşünürsek bu ne kadar büyük, ne kadar harika, ne kadar derin bir düşünce. Dünyanın her neresini olursa olsun, her nereye gidersen, kiminle de konuşursan, bu kişiye karşı herhangi rastgele bir kişi tut, ona Tanrı, Allah sözünü yap. İki tür tepki duyacaksın. Birincisi, Allah deyince, Tanrı deyince, bazıları, birçokları sanki bizi ezen bir korku, bir ceza korkusu hissedecekler. Allah seni çarpacak. Öyle şey değil mi? Öyle bir duygu yok mu? Allah seni çarpacak. Sanki öyle düşünelim, 100 kişi Tanrı'da işliyor, işliyorsun sen de, ve birdenbire görüyorsun hava bozuluyor, kapkara bulutlar geliyor senin üzerinde böyle 2 dakika içinde hiç anlamadan ve şimşekler çakmaya başlıyor. Ve birinci şimşek çaktı ve şimdi herkes panikada. Bundan sonra kimi vuracak? Allah deyince öyle bir duygu var birçok kişide. Ve kimsenin zamanı yok kendini kurtarsın ve o anda şimşek birinci adama çarpıyor. Kimse bilmiyor ikincisi kim olacak? İşte Allah'ın karakterini öyle hissediyorlar. Bu birinci grup insan. Bir de onun tam tersi var. İkinci grup insan tam tersi. Onlara Allah deyince, Tanrı deyince onlara bir başka duygu geliyor. Noel Baba. Noel Baba düşüncesi. Bizim mağarada nasıl diyorlar? Allah Baba iyidir. Sıkılma. Allah Baba iyidir. Yok korku. Tam tersi. Rab'be öyle cicili, bicili, yaşlı bir dede gibi görüyoruz. Öyle değil mi? Noel Baba. Kimse ondan korkmaz. Ve onun görevi bize güzel bahşişler versin. İyiliğimizi düşünsün. Bizim hesaplarımızı ödesin. Değil mi? Daha fazla böyle bir duygu var. Ama merhamet ya da lütuf bambaşka. Merhamet demek oluyor ki, Rab hak ettiğimiz cezayı görüyor ve öfkeleniyor ama gene de bize karşı sevgi ile davranacak. Allah'ın doğruluğu ve sevgisi arasında bir çatışma var. Allah nasıl, Tanrı nasıl aynı anda doğruluk göstersin, bize hak ettiğimiz cezayı versin ve aynı zamanda bize kurtarsın, bize sevgi göstersin. Bu dengeyi nerede görüyoruz? Mezmur 85 ayet 10 ve 11 o da gelecek hakkında çok güzel anlatıyor. Mesih'in zamanı için bir peygamberlik. Şöyle diyor. Sevgi ile sadakat buluşacak. Doğrulukla esenlik öpüşecek. Ne demek oluyor? Allah'ın sevgisi ve onun sadakati, onun doğruluğu. Eğer sevgi gösterirse doğruluk yok. Eğer doğruluk gösterirse sevgi yok, mahvolacağız. Nasıl ikisi bir araya geliyor? Ama öyle bir gün olacak diyor ki, öyle bir zaman gelecek ki Allah'ın sevgisi ve onun doğruluğu bir yere gelecek, buluşacak. Doğrulukla esenlik diyor, öpüşecek. Ayet 11 diyor ki, sadakat yerden bitecek, doğruluk gökten bakacak. Sanki ikisi ortada birleşiyor. Sadakat diyor, sevgisi yerden bitecek, bir çiçek gibi doğruluk gökten inecek ve ikisi ortada buluşacak. Evet, İncil'in özü budur. Allah'ın haberi, iyi haberi, İsa'daki iyi haber budur. Bir kişi sana sorarsa İncil'de ne yazıyor? İncil aslında ne anlatıyor? Şöyle cevap verebilirsin. İncil'de görüyoruz nasıl Allah'ın doğruluğu ve sevgisi bir araya geliyor. Ve ona merhamet diyoruz, lütuf diyoruz. Ve şimdi okuduğumuz, okuyacağımız parçada Titus 2, 11'den 15'e kadar o da görüyoruz nasıl bu merhamet İncil'de nasıl aktif bir güç olarak gösteriliyor. Rab insana merhamet dedi, gösterdi mi? Lütuf gösterdi mi? Bu demek değil, hadi iyisin gene, cezadan vazgeçiyorum, öyle değil. Rab bu ikisini Mesih'in harcında gerçekleştirdi. Mesih'in harcında iki şeyi görüyoruz. Birincisi Allah o da kendi doğruluğunu gösterdi. Ölüm cezasını verince herkesin çekmesi gereken cezayı verdi. Rab tek bir günahı cezasız bırakmadı. Ama öbür tarafta onun sevgisini görüyoruz. Çünkü böyle göstermekle aslında hak etmediğimiz cezayı vermiş oluyor ve biz çekmeyelim diye. Ve ikisi ortasında buluşuyor. Merhamet budur. Ve bu merhamet şimdi aktif oluyor. Bir kişi bu merhameti anladı mı, kendi hayatına geçirdi mi, bu merhamet çalışmaya başlıyor. Titus 2:11. Çünkü Allah'ın merhameti ortaya çıktı ve bütün insanlara kurtuluş getiriyor. Bize öğretiyor Allahsızlığı ve bu dünyanın meraklarını bırakıp şimdiki zamanda doğruluk ve Allah korkusu içinde yaşayalım. Ve artık büyük Allah ve kurtarıcımız olan İsa Mesih'in mübarek umudunu, hani onun şanlı gelişini bekliyoruz. O bizi her türlü haksızlıktan kurtarsın diye kendini bizim için teslim etti. Kendine öz malı olarak bir halk temizledi. Onlar da iyi işler yapmaya hevesli olan kişilerdir. Bu gerçekten hayranlık uyandıran bir düşüncedir. Allah'ın merhametini iyice anlamalıyız. Allah'ın merhameti bir kanun gibi işlemiyor, bir buyruk gibi, bir zapovet gibi çalışmıyor. Rab önce bir şeyler yaptı da kendi merhametini gösterdi ve biz bunu anladık mı bu merhamet bir kuvvet gibi içimizde çalışmaya başlayacak. Bütün diller şöyle yani özetleyebiliriz. Bütün dinler diyor ki yap, yap, yap. Ama İsa Mesih'teki merhamet, bizim İncil'de okuduğumuz Rab Tanrı diyor ki yaptım, yaptım, yaptım. Merhamet budur. Ve bu gerçekten içimizde hayranlık uyandıran bir düşüncedir. Bu demek oluyor ki her günahkar kurtulabilecek. Yok o kadar büyük bir günah, Rab onu bağışlamasın. En derin çukura, en yani çıkmaz bataklığa girdi ve insanları oradan çıkardı. İngilizce'de en tanınmış bir ilahi var, Amazing Grace. Tamam mı? Harika lütuf. Aynısını biz söylüyoruz. 45 numaralı ilahi, Türkçe'de çevrilmiş. Amazing Grace, harika diyor, lütuf. Ve bu ilahinin yazarı John Newton. Biliyor musunuz neydi? Bu adam belki gerçekten diyebileceğimiz en karanlıkta, en bataklıkta yaşayan bir kişi. Bu adam 1760 yıllarında yaşadı. En başta köle tüccarıydı. Afrika'dan köleler toplayıp onları Amerika'ya sattı ve ondan çok zengin oldu. Böyle bir kişi düşünebiliyor musunuz? Bu adam kaç tane çocuk öldürdü? Kaç yani kişi deniz yolculuğunda denize attılar boğulsunda. Kaç tane kadın ziyan etti. Düşünebiliyor musunuz? Binlerce kişi. Ama en sonunda Rabbin merhameti ona da ulaştı. Ve kendi hayatına bakarken dedi ki neymişim? Hangi karanlıktan Rab beni kurtardı? Amazing Grace, harika lütuf. Evet, ve şimdi okuduğumuz ayetlere tek tek bakıyoruz. Bu merhamet bir imanlığın içinde nasıl çalışıyor? Dediğim gibi bu merhamet aktif oluyor. Sen eğer bu John Newton gibi kendini bir günahkar gibi hissettiysen, onun kadar derinliğe daldıysan, Anladıysan ben tamamen umutsuz bir durumdayım. Benim için hiçbir şansım yok. Ve Rab seni bu durumdan kurtarıp sana merhamet, lütuf gösterdiyse hayatın değişiyor. Ve ondan sonra senin hayatın içinde yeni bir güç geliyor ve bu güce merhamet diyoruz, lütuf diyoruz. Ve bu merhamet senin hayatında ne yapıyor? 5 tane noktaya bakıyoruz. Birincisi, bu merhamet bizi kurtarıyor. En birincisi bu. Kurtarıyor. Ayet 11 okuduğumuz, çünkü Allah'ın merhameti ortaya çıktı ve bütün insanlara kurtuluş getiriyor, yazıyor. Peki kurtuluş dediğimiz ne ya? Nedir kurtuluş? Bunu Kolosiler 2. bölümde okuyoruz. Kabahatlarınız içinde ve bedence sünnetsiz iken ölüydiniz. Ölüydiniz. Ama sizi onunla birlikte diriltirdi. İsa dirilince biz de dirildik diyor. Evet, bütün kabahatlarımızı o affetti. Ve şimdi Kolosiler 1:14'te diyor ki, onda Mesih'te kurtuluşumuz var, günahlarımıza af var. Bu ayet bize anlatıyor kurtuluş nedir? Günahların affediliyor. Lütfen onu hor görme, onu küçümseme. Günahların affedilmesi küçük bir şey değil. Ama biz alıştık kulaktan kulağa, ya çok güzel kurtulduk, hamdolsun. Onun değerini daha biliyor musun? Onun büyüklüğünü daha anlıyor musun? Ne kadar büyük bir merhamet olduğunu sen daha anlıyor musun? Onun için diyorum, onu hor görme, onu küçümseme. Bazıları İsa'nın rolünü anlamıyorlar. İsa'yı bir dekoratör olarak çağırıyorlar kendi hayatlarına geçsin. Diyeceksin bu ne dekoratör? Dekoratör ne demek? Ne yapıyor? Düşün, çok zengin kişiler, hani villalarda yaşayanlar, evlerine bir uzman ve expert çağırıyorlar. Akıl versin onlara, evini nasıl daha güzel yapsınlar. Daha süslü yapsınlar, değil mi? Hani hangi tapetler alsınlar, hangi perdeler alsınlar, duvarları hangi rengi boyasınlar ve çağırıyorlar bir dekoratör, bir expert, bir uzman yani. Akıl versin de o bütün malları o alsın. Maksat, misafirler geldi mi, herkes bu evin güzelliğine hayran kalsın. Ve onun için bir dekoratör çağırıyoruz. Evet, birçok kişi İsa'ya öyle bakıyorlar. İsa'yı öyle bu amaçla hayatlarını çağırıyorlar. Gel benim hayatımı daha güzel yap. Dekoratör gibi. Hayır. İsa gelmedi o amaçla. O geldi seni kurtarmaya. Ve şimdi ikinci bir durum düşün. Sanki büyük bir blokta yaşıyorsun. Ve blokta yaşayanlar hepiniz biliyorsunuz. Biz bu bloğun yapısı zayıf. Yani biliyorsun, zayıf beton almışlar, zayıf armatura kullanmışlar. Zaten bir iki defa küçük deprem oldu, bütün blok sarsıldı. Tamam, biliyorsunuz bu yolcu. Yarın bir gün blok yıkılacak. Ama duruyorsun orada, aldırmıyorsun yani. Aslında orada yaşamakla büyük risk yapıyorsun. Öyle değil mi? Aslında boş veriyorsun, yok bir şey, bir şey olmayacak. Ama bir gün büyük bir deprem geliyor. Büyük bir zelzele oluyor ve bütün blok çöküyor. Nasıl 2 sene önce Antakya'da oldu, hatırlıyorsunuz Türkiye'de, değil mi? O görüntüler kim unutabilir? Hepiniz gördünüz bunlar. Ne kadar acı senalar, acı olaylar yaşadılar orada, değil mi? Kim o görüntüleri unutabilir? Ve sen şimdi çöktü ya her şey. Sen enkazın altında kaldın. Beton parçalar seni sıkıştırıyor. Çıkamıyorsun. Ve senin blokunda 100 kişi öldü. Bir tek sen hayatta kaldın. Ama çabuk yardım gelmezse sen de öleceksin. Öyle bir durumdasın. Ve o durumda sana bir dekoratör lazım değil. Sana ne lazım o durumda? Bir kurtarıcı. Ve seni kurtarmak için büyük vinçler, kranlar getiriyorlar. Kocaman beton, yani eagle-slifler, taslama makineleri, köpekler getiriyorlar seni bulmak için. Ekograf, röntgen makineleri, son teknoloji, sade hayatta kalanları bulsunlar diye. 2 gün sürüyor. 2 gün sonra sana ulaşıyorlar. Ve seni kurtarmak için o boşluğa bir insan girip tamamı seni oradan çıkarıyor. Hepsi iyi ama seni kurtarmak için bir bacağını kesiyorlar. Çünkü o atık iyice betona sıkışmış. Kurtuluş yok. Sonra ne yapacaksın? Sonra ne yapacaksın? Bütün hayat ne düşüncede devam edeceksin? Ne biçim insanlar bunlar? Durup dururken bacağımı kestiler mi diyeceksin? Yoksa diyeceksin çok minnettarım. 99 komşularım gitti. Ben ölmedim. O beton yığın altında çok şükür sağ kaldım, sağ çıktım. Hangi duyguda olacaksın? Merhamet, lütuf. Merhamet kurtuluş getiriyor. Sen İsa'ya nasıl bakıyorsun? Hangi gözle bakıyorsun? Gel hayatımı azıcık daha güzel yap. İyiyim ama daha da iyi olacağım. Yoksa gerçekten son çağrı, kurtarıcı. Değil mi? Anladınız. Biz günahtan, sonsuz ateşten, yargıdan, şeytanın elinden kurtulduğumuza gerçekten seviniyor muyuz? Yoksa ikide bir Rabbi şikayetçi miyiz? Neden bende bu yok, şu eksik, öbür adama bak, hakim yok mu? Böyle laflar kullanıyoruz. Kurtarıcı. Rabbin merhameti, lütufu bize kurtuluş getiriyor. Ve o kurtuluşu aldık mı, kazandık mı? Rab gözlerimizi açıyor. Ve zamanla fark ediyoruz, bu kurtuluşun içinde daha neler var? Bu İsviçre'de bıçaklar var ya, kırmızı beyaz bıçaklar böyle değil mi? Önce bakıyorsun, aa çok güzel bıçak, onu arıyorsun, satın alıyorsun, eve götürüyorsun. Sonra bakıyorsun, aa ne ilginç, bıçağın yanında törpüdü var. Üçüncü olarak bakıyorsun, aa bir de makas var. Sonra bir konserve açacağı buluyorsun. Bir de tornavida, otverkavul buluyorsun. Daha neler? Ama hepsi bir şeyin içinde. Sonra zamanla fark ediyorsun daha neler var bu kurtuluşun içinde. Biz de günahlarımıza affın yanı sıra anlıyoruz. Sonra anlıyoruz sadece af değil ama sonsuz yaşam da var. Allah evladı olma hakkı var. Kutsal ruh da var. Kilisede kardeşlik var. Hepsi neler var? Ama bunlar hepsi yeni hayatla ilgili. Eskiden bunu anlamazdın, onun değerini düşünmezdin. Karanlıkta onları görmezdin, anlamazdın öyle şeyler var diye. Ve kim imana gelirse, İsa'yı bir kurtarıcı gibi görmezse, onu daha bir dekoratör sanırsa, sanıyorum o yeni armağanları hor görecek. Kutsal ruh ne lazım bana kutsal ruh? Altın önemli. Kardeşlik ne lazım bana kardeşlik? Düğünler önemli. Demek bu yeni şeyle kurtuluşun içinde var olan şeyi sonra anlıyorsun. Onun değerini sonra anlıyorsun. Demek bu birincisiydi. Merhamet bize kurtuluş getiriyor. İkincisi, merhamet bize öğretiyor. Bize öğretiş veriyor. Doğru yaşamayı öğretiyor. Ayet 12 okuyorum. Bu merhamet diyor, bize öğretiyor Allahsızlığı ve bu dünyanın meraklarını bırakıp şimdiki zamanda doğruluk ve Allah korkusu içinde yaşayalım. Merhamet bir öğretmen oluyor. Merhamet bizim hayatımızı alt üst ediyor. Biz sadece kurtulduk, çok şükür cennet bileti yanımda. Hayır, daha yaşarken bu merhamet bize konuşuyor ve bizim hayatımızı değiştiriyor. Ve iki şey var, bazı şeyler lazım bırakalım, olumsuz şeyler. Ve olumlu şeyler, yeni şeyler öğrenelim. Ve burada yazıyor ki ne bırakalım? Allahsızlığı bırakmak bu birincisi. Rabbin merhameti bize öğretiyor Allahsızlığı bırakalım. Ben çok iyi hatırlıyorum 30 sene önce Yugoslavya savaşları vardı. Yaşlılar hatırlıyor. Ve en birinci bu sırayla en birincisi Slovenya. Sonra Hırvatska'ya karşı, sonra Bosna'ya karşı. En birinci bu Slovenya meselesi oldu. 1992 senesinde bir kardeşten tanıştım. O yaşardı Hırvatska'da, yani Hırvatistan, tam Slovenya sınırında. Değil mi? Eski hep bir devletiydi ama sonra bölündü. Tam bu bir Baptist Kilisesi'nin pastörüydü. Bratko Horvat onun adı. Ve anlatıyor, kilisemizi yeniledik, çok şükür renkli camlar aldık, tamam mı? Yeni peykalar, sıralar aldık, yeni yeni böyle mermer poçaları koyduk, hepsi çok güzel remont yaptık kilisemize. Diyor ki tam o zaman Belgrad hükümeti, Sırpların ordusu 20-30 tane tank yolladılar Slovenya üzerine. Ve o darıcık bir yol, tek bir yol, Pasoka ve bizim kilisemizin tam onun yanında. Ve bu 30 tane tank bizim kiliseden geçerken her şey sağlamdı. Bazı camlar bile kırıldı. Ve diyor ki, kardeş o gün bütün hayatı, bütün hayatımı değişti. Hayata bakış açımı değiştirdi. O gün artık başka düşünmeye başladım. Ne önemli, neyin önemsiz olduğunu anladım. Aynı biçimde eğer merhameti iyice anlarsan, sen de önemli ve önemsiz şeyleri fark edeceksin senin hayatında. Neyi bırakmak lazım, neye yapışmak lazım onu anlıyorsun. Artık biz de bu dünyaya yeni gözlerle bakıyoruz. Kurtulmuşluk düşüncesi, onu anladın mı? Bu kurtulmuşluk düşüncesi bütün gözlerini değiştiriyor. Artık başka bir gözle bakıyorsun. Ve birinci olarak diyor ki Allahsızlığı bırakıyorsun. Şimdi bizim önümüzde motivasyonumuz başka. Ne için bunu yapalım? Allahsızlığı neden bırakalım? Değil ceza korkusu, değil bereketleme umudu. Bu ikisini reddediyoruz. Ama kurtulmuşluk. Kurtulduğumuz için değişiyoruz. O kadar büyük bir korkunçluktan geçtik ve kurtulduk. Allah'ın merhametini tattık, yaşadık. Artık hayatımızda bu yeni bir güç oluyor. Onun için Allahsızlığımdan vazgeçiyorum. Allahsızlığımdan vazgeçiyorum. Ama ben Allahsız mıydım? Yapma, bu lafı atma bana. Nasıl ben Allahsızydım? Ne demek bu Allahsızlık, Allahsızlıktan vazgeçmek? Evet, Allahsızlık çok aşırı kötülük yapmak demek değildir. Ama Allahsızlık demek Tanrı'yı hesaba katmıyorsun. Aa var vardı ben. Aa, kimse ateist değil mahallede. Ateist çok seyrek bulursun mahallede. Herkes Allah'a inanıyor. Ama yokmuş gibi yaşıyorlar. Hesaplarına hiç katmıyorlar. Allahsızlık bu demektir. Allahsızlık dediğim gibi tekrarlıyorum. Allahsızlık demek değil ki çok kötü bir kişisin. Hayır. Allahsızlık demek oluyor ki sen hayatını öyle yaşıyorsun. Hani hiçbir plan yapmıyorsun Allah'la birlikte. O orada dursun. Evet. Ama şimdi Allahsızlığı attık diyor. Merhamet bizi öğretiyor. Allahsızlığı atalım. Bu ne demek oluyor? Bunu okuyoruz Romalılar 12:2'de. Bu el aleme de uymayın. Ama düşünceniz yenilensin. Nasıl? Ne biçim yeni düşünce? Ve böylelikle bambaşka kişiler olun. Öyle ki Allah'ın iyi, hoş ve kusursuz isteğini deneyeseniz. Bir daha. Allah'ın istediğini deneyeseniz. Öğrenmek meselesi. Uğraşasınız öğrenmeye. Bu yeni hayatta yeni bir düşünce tarzı var. Her durumda en birinci soruyorum. Bu yapacağım iş Rabbi yüceltecek mi? Onun istediği bu mudur? Diye soruyorum. Bu Allahsızlığı yenmek demektir. Bu Allahsızlığı atmak demektir. Ancak ondan sonra soracağım. Komşular ne diyecek? Bu işin ucunda para var mı? En birinci soruyorum. Rab bu durumda ne istiyor? İşte bu Allahsızlık onu yenmek demektir. İkincisi, tekst devam ediyor. Rabbin merhameti bize öğretiyor. Dünyanın meraklarını bırakalım. Dünyanın meraklarını bırakalım. Kim merhameti anladıysa o artık bir hangi hobiye, bir hangi mal sevdası, bir hangi ideolojiye merak duymaz. Bu artık ona banal o vız geliyor. Ben hatırlıyorum annemin cenazesinde bazı akrabalarla tanıştım. Onları hayat boyunca yok gördüm. Sefti tanışıyoruz. Ve genç bir karı koca vardı. Sonra muhabbet yaparken dediler ki bizim hayatımız avcılık. Gidiyoruz avcılığa. Ama değil böyle tüfekle, nasıl bütün avcılar yapıyor. Ok ve yayla avlıyoruz. Ben önce anlayamadım. Anlayana kadar 5 dakika geçti. Anlattılar. Bütün boş zamanımızı diyor, gidiyoruz yani bir hangi ormana, ok ve yayla tavşanları, bir takım kuşları vuruyoruz. İlginç. Kendi kendime dedim, ne kadar boş bir şey. Bu kadar para harcıyorlar, bu kadar zaman harcıyorlar, böyle şeyler. Ben bunu yapamam hayatta. Şimdi eminim sana da saçma geliyor böyle bir şey. Ama onların hobisi buymuş. Ya senin hobin nedir? Neyle uğraşıyorsun? Senin altın sevdası var mısın? Düğün merakı var mı? Araba aşkı, futbol tutkunluğu, değil mi? Neyse. Bütün bunlar hepsi dünya merakları. Bütün bunlar hepsi dünya sevdaları. Şimdi kimse demiyor günah. Ama işte yüreğimiz orada, değil mi? Yüreğimiz orada. Onunla uğraşıyoruz. Ve Rab demiyor bunlar yasaktır. Belki anlamadım ne konuşuyoruz. Rab diyor merhamet var. Allah'ın merhameti bizi öğretiyor. Bu sevdaları bırakıyoruz, unutuyoruz. Artık kafamız bile gelmiyor. Evet. Ve sonra diyor Yakup, şimdiki zamanda ayık olalım. Doğruluk ve Allah korkusu içinde yaşayalım. Ne diyor? Ayık olalım. Yani uykuya dalmayalım. Ayık olmak bu demektir. Yani ayık olan bir kişi ileri bakıyor, sağa sola bakıyor. Düşünmeye başlıyor ilerisi için. Birçok kişi gerçekten uykuya salıyorlar kendini. Evet, ayık olmak. Hatırlıyorum mağaramıza bir Türkiye'li kardeş geldi. Bünyamin kardeş çok böyle ağır konuşan, strikno bir kişi böyle. Bizim burada köy içinde bir Seyfi kardeşimiz vardı. Ben onları tanıştırdım. Şimdi adam geliyor ve sorguya çekiyor bizimkisini. Alkol içiyor musun? O da aşağı kesinlikle. Ben bir damla koymuyorum ağzıma. Ama öbürünün cevabı neydi? Güzel. Ama başka bir sarhoşluk daha var. Dünya sarhoşluğu. İlginç geldi bana. Düşündürüyor. Değil sadece içki, bir de dünya sarhoşluğu var. Değil mi? Birçok kişi bu dünya sarhoşluğunun içinde devam edip ayık durmuyorlar. Yani dünya sarhoşluğu onları sanki sarhoş yaptı. Bir de sahte kutsal ruh sarhoşluğu var. Yani bugünleri bu gittikçe yayılıyor. Daha büyük bir şey istiyorum. Allah'ın merhameti bana yeterli değil. Daha büyük bir şey istiyorum. Başlıyor yere düşmeye, değil mi? Her takım gülüşler yapma, bilmem ne. Ve biz buna bakıyoruz. Ay kutsal ruh ne kadar çalışıyor? Hayır, kutsal ruh çalışmıyor. Bu kutsal ruh hani sarhoşluğu. Biz ayık duralım diyor. Sonra devam ediyor. Biz sadece bazı şeyleri bırakalım diyor, bazı şeyleri de yeni başlatalım. Allah'ın merhameti bizi gösteriyor, doğrulukla yaşayalım. Doğrulukla yaşayalım. Hiçbir yalana yer vermemek. Zararımıza da olsa doğruyu konuşmak. Allah'ın merhameti bunu direkt bana bunu gösteriyor. Ve üçüncüsü diyor Allah korkusu. Allah korkusu bu demek Rab'be bağlılık. Allah korkusu var mı sende? Bu ne zaman belli oluyor? Nerede belli oluyor yani sende Allah korkusu var ya da yok? Bu belli oluyor ne zaman kimse bakmıyor. Ne zaman yalnız kaldın? Yanında bir kardeş yok. Hiç kimse yok. O zaman belli oluyor. Gerçekten Allah'tan korkuyor musun? Bu TikTok'ta, Facebook'ta, Instagram'da belli olmuyor. O da Allah korkusunu, yani dindarlığını gösteriyorsun. Bakın ne kadar güzel ilahi söylüyorum. Bakın ne güzel dua ediyorum. Bakın ne güzel ondalık veriyorum. Hayır. Bu da belli olmuyor. Gizlilik içinde belli oluyor. Allah korkusu var mı sende? Üçüncü olarak diyor ki, merhamet gözlerimizi ileri çeviriyor. Merhamet gözlerimizi ileri çeviriyor. Ayet 13 diyor ki, ve artık büyük Allah ve kurtarıcımız olan İsa Mesih'in mübarek umudunu, hani onun şanlı gelişini bekliyoruz. İlk olarak kim gelecek, kimi bekliyoruz? Ama nasıl anlatıyor bu İsa'yı? İsa kimiymiş? Büyük Allah ve kurtarıcımız olan İsa Mesih. Wow. Açıkça İsa'ya Tanrı diyor burada. Onun geleceğini bekliyoruz. Onun gelişi için uğraşıyoruz. Gözlerimiz ileride olsun. Dil arkada, dil geri bakalım. Çok güzel bir örnek Lut ve karısı. Sodom'da yaşarken, değil mi hatırlıyorsunuz o olayı? Lut ve karısını düşünelim. Aslında her ikisi bizim için güzel bir örnek değil. Ne Lut bize örnek, ne de karısı hepten örnek değil. İkisi yani kötü örnek. Ama biraz farklı. Yaratılış 19'da bunu okuyoruz. Değil mi? Rab iki melek yolladı. Lut ve ailesini orada kurtarsın. Ve bütün gece orada uğraştılar. Tan ağrırken sabaha doğru melekler Lut'a dediler ki, karınla iki kızını al, hemen buradan uzaklaş. Hemen buradan uzaklaş. Neden? Felaket gelecek. Gökten ateş yağacak. Yoksa kent cezasını bulurken sen de canından olursun. Şimdi diyor, Lut ağır davrandı. Ağır davrandı. Ikıtı mıkıtı yaptı ama Rab ona acıdı. Adamlar yani melekler Lut'la karısını ve iki kızını elinden tutup onları kasabanın dışına çıkardılar. Zor ayrıldılar orada. Neyse Lut zor bela tehlikeyi gördü. Yani ancak melekleri inandı. Ağır ağır kalkıp evine kaçtı. Ama hiç değilse nereye gideceğini düşündü, ileri baktı. Ve o da yazıyor, bu ovanın hiçbir yerinde durma, Balkan'a kaç yoksa ölür gidersin. Lut dedi ki, aman efendim diye karşılık verdi. Ben kulunuzdan hoşnut kaldınız, canımı kurtarmakla bana büyük iyilik yaptınız. İyi yaptınız benim canımı kurtardınız, düşün. Laf alın. Ama daha kaçamam, Balkan'a kaçamam. Çünkü felaket bana yetişir, ölürüm. İşte şurada kaçabileceğim yakın bir kent var. Küçücük bir kent. İzin verin oraya kaçıp canımı kurtarayım. Lut bütün bu diyelim ağır davranmak içinde gene de düşündü nereye gideyim. Evet bu ne gösteriyor? Lut çoktan çoban hayatını bıraktı. Kasabanın içine yerleşti. O rahat ve lüks hayata alıştı. Ve şimdi onu bırakmak istemiyor. Zor davranıyor. Zor böyle ağır davranıyor. Karısı gene hepten. Yaratılış 19:26. Ancak Lut'un peşi sıra gelen karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi. Yani bir taş oldu. İşte kurtuluş nedir anlayan bir kişi yeni bir düşünce tarzı kazanıyor. O geriye bakmıyor. Geleceğe bakıyor. Ben düşünmüyorum, neler bıraktım da imanlı oldum ama beni ne bekliyorsun? Gelecekte ne var? Umudunu, bütün hayatını İsa Mesih'in gelişine sanki döndürüyor. Neleri kazanacağım diye düşünüyor. Romalılar 8:18. Çünkü ben şöyle hesap ediyorum. Biz öyle bir şanlılık göreceğiz ki kıyamıyorum. Bu şimdiki zamanın acılarını bile onunla karşılaştırayım. Öyle büyük bir geleceğimiz var. Bu yeryüzünde ne çekersek bile karşılaşmaz. Ve 1. Petrus mektubunda çok bu temada duruyor. Yeryüzünde çekeceğimiz acılar bir de İsa Mesih'in gelişinde göreceğimiz karşılık. 1. Petrus 1:13 diyor ki, onun için kollarınızı sıvayıp aklınızı toplayın ve uyanık durun. İsa Mesih ortaya çıkacağı zaman size ne gibi merhamet gösterilecek? İşte bütün umudunuzu ona bağlayın. İleri bak. 1. Petrus 4:13. Tersine Mesih'in çekilerine ne kadar ortak olursanız bu yeryüzünde o kadar sevinin. Çünkü Mesih'in şanlılığı ortaya çıkacağı zaman sevinçten coşacağınız. İleri bak. Ve gene 1. Petrus 5:1. Aranızdaki ihtiyarlara yalvarıyorum. Çünkü ben de sizin gibi bir ihtiyarım. Mesih'in çekilerine şahidim ve tezliğe de çıkacak olan şanlılığı paylaşacağım. Gene aynı söz. İleri bak. Dördüncü olarak Allah'ın merhameti aktifti. Allah'ın merhameti bizi özel bir halk yapıyor. Özel bir halk yapıyor. Okuyorum. Kolosser 2:14. O bizi her türlü haksızlıktan kurtarsın diye kendini bizim için teslim etti. Kendine öz malı olarak bir halk temizledi. 1. Petrus 2:9. Ama siz diyor seçilmiş bir halksınız, krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz, kutsal bir milletsiniz. Allah'ın kendi halkısınız. Bir zamanlar siz bir halk değildiniz, şimdi gene Allah'ın halkısınız. Allah sizi affetmezdi, şimdi gene size merhamet ediyor. Görüyor musun? Merhamet bizi bir halk yapıyor. Nasıl bu yeni halk olduk? Allah'ın merhametiyle, onu anlamakla ve kabul etmekle. Ve bu halkı, bu aileyi yaşatmalıyız. Ne kadar ahbapta olursan bir kişiyle, ne kadar yakın akrabada olursan, ama ayrı kasabada yaşadın mı, birbirlerinizle haberleşmediniz mi, ne oluyor? Zamanla soğuyor. Belki senin komşun, senin yani içki ahbabın sana daha yakındır. Kendi öz kardeşinden, eğer o uzakta yaşarsa ve hiç aranızda kontakt yok. Ve biz bir halk isek bunu yaşatmalıyız. Birbirlerimize bağlanmalıyız. Kendi böyle iç kabuğumuza çekilmemeliyiz. Nasıl bugün dünya bizi oraya kakıyor. Herkes izoliyor. Herkes ayrı kendi dünyasında. Buna karşı gitmeliyiz. Aktif olarak daha fazla bu halkı düşünmeliyiz. Son olarak Rab diyor ki merhamet yeni bir heves veriyor. İyi işler için, iyi işler yapmak için o bize bir heves veriyor. Ayet 14, onlar da iyi işler yapmaya hevesli olan kişilerdir. Bu yeni halk öyle bir halk ki iyi işler yapmayı seviyor. Heveslidir, değil sadece seviyor, heveslidir. Merhamet bizi o duruma getiriyor. Değil sadece ara sıra biraz iyilik yapalım, biraz sadaka verelim. Ama iyi işler için diyor hevesliyiz. Sanki yarışıyoruz bu konuda. Bu derece gelmeliyiz. İyi işler dediğimizde sadece sadaka düşünmüyoruz. Birkaç stotinka atıyoruz fukaralar için. Hayır. Hayır. Gerçekten iyi işler derken biz hizmet düşünelim. İyi işler demek başkalarına hizmet etmek. Senin hayatın eğer gerçekten merhameti, lütufu anladıysan o zaman senin hayatın başka oluyor. Bütün normal kişiler, merhameti yaşamamış kişiler bakıyor başkalar onlara hizmet etsin. Değil mi? Kaç kişi bana hizmet ederse, benim altımda ne kadar kişi varsa o kadar önemli bir kişiyim. Ne kadar para aldıysam, kazandıysam o kadar zengin bir kişiyim. Ama merhametin hesabı farklı. Merhametin hesabı değil ne kadar aldım, kazandım, ne kadar verdim. Oradan belli oluyor ne kadar zengin bir kişisin. Ve son olarak Pavlus Titus'a diyor ki ayet 15, sen bu şeyler için konuş, bunlar için kuraj ver, kişileri anlayışa getir. Hangi söz, hangi vaaz konusu? Merhamet. Rabbin merhametini anlatmak, tekrar ve tekrar kişilerin aklına getirmek, bizi değiştiren, bizim için bir güç olarak çalışan ancak merhamet olabilir. Yani yeni antlaşmanın, İncil'in yolu budur. Ama pastorlar, vaizler çoğu zaman ne konuşuyorlar? Şimdi bir anket yapıyoruz. 100 tane kiliseye gidin. Her pazar günü konuşulan bazı konuları böyle bir not yapın. Eminim 95'i başka. Merhamet yok. Kanun var. Lazım, lazım, lazım, lazım. Ve efekt yok. Kişi daha 10 sene, 20 sene, 30 sene lazım, lazım, lazım duysun ve hiç değişmiyor. Anlamıyor. Yani bu bizi motive eden bir güç olamaz. Sadece Rabbin merhameti. Bugün bunu öğrendik. Evet, kanunla değil, buyruktan değil, sadece Rabbin merhametini anlayan bir kişi içeriden değişiyor ve zaten yani onların bağırdıkları lazım lazım lazım şeyleri otomatik yapacak. Rab sizinle olsun.